bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Estetik, İsmail Tunalı. Estetik tavır ve psikolojik estetik, fenomenolojik, ontolojik estetik, Marksist estetik, estetik iletişim, meta estetiği, yapısalcı estetik, Prag Semioloji Okulu, Hermene Utik, Umberto Eco ve açık sanat yapıtı anlayışı, alımlama estetiği, Adorno ve Frankfurt Okulu, estetik değer, güzel, yüce, trajik, komik ve humor, estetik yargı sorunu, Kant'ın, Wittgenstein'ın estetik yargıyı temellendirmeleri, estetik genel geçerlilik sorunu. Remzi Kitabevi, 7. basım, Eylül 2003. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mart 2007. Okuyan Bahar Özdemir. Profesör İsmail Tunalı, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde felsefe, psikoloji ve sanat tarihi doktorası yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe profesörü oldu. Viyana Üniversitesi'nde de felsefe ve estetik profesörlüğü yapmış olan İsmail Tunalı'nın tüm çalışmaları estetiği günümüzde çağdaş bir felsefe bilimi olarak temellendirmek ve ayrıca Türkiye'de estetiği ciddi bir felsefe bilimi olarak kurmak amacını taşır. Bu anlayış ile Profesör Doktor İsmail Tunalı bir yandan Poetika, Aristoteles, Estetik, Kroke ve Soyutlama ve Özdeyleşim, Waringer gibi bazı temel kitapları Türkçe'ye çevirmiş, öbür yandan da Grek estetiği, sanat ontolojisi, Kroke estetiğine giriş, Marksist estetik, estetik, denemeler, estetik beğeni, felsefenin ışığında modern resim ve sanat ontolojisi temelinde yeni bir resim anlayışı gibi kitaplar yazmış. Yurt içinde ve yurt dışında sanat felsefesi ve estetik üzerine çok sayıda yazılar yayınlamıştır. Estetik, Profesör Tunalı'nın çağdaş felsefi estetiği temellendirme yolunda ortaya koyduğu geniş kapsamlı, özgün bir araştırmadır. Estetik gerçekliğe, estetik süje, estetik obje, estetik değer, estetik yargı gibi tüm öğeleriyle bir bütün olarak yaklaşan kitap, tarihsel bir arka plan üzerinde bu öğelere dayanan bütünsel bir estetik sistemi geliştirir. Birinci baskı için ön söz. Yıllardır meslektaşlarım, dostlarım bir genel estetik kitabı yazmam için beni özendirip dururlardı. Kimi zaman bu özendirme bir baskı niteliği bile alırdı. Ama bugüne kadar böyle bir girişimden daima kaçındım. Bunun nedeni böyle bir kitap için bazı estetik soruların çözümünde tam bir aydınlığa kavuşmamış olmamdı. Alın yazısına inanırsak, yalnız insanların değil, kitapların da bir alın yazısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu alın yazısı, yayınladığım bu estetik için de geçerlidir. O da ancak şimdi yazılabilirdi ve gerçekten de bu böyle olmuştur. Kitap, 15 yıl önce Grek Estetiği adlı kitabımın girişinde yaptığım bir çalışma planını uyguluyor. Bu plan, estetik gerçekliğin eksiksiz, tüm öğeleriyle ele alınması gerektiğini öneriyordu. Elimizdeki estetikte bu öneriye uyarak bir yandan estetik süjeyi inceliyor ve bir psikolojik estetiği temellendiriyor, öbür yandan da estetik objeyi ele alıyor ve estetik objenin felsefi, ontolojik temellerini, estetik değeri ele alıyor ve bir estetik değer felsefesini, yine estetik yargıları ele alıyor ve bir estetik yargılar mantığını oluşturuyor. Ancak tüm bu araştırmaların ortak bir amacı vardır, estetik gerçekliğin bütünlüğünü temellendirmek. Bu bütünlüğe ulaşmada ortak bir yöntem de birlikte geliyor. İlkin, her sorun bir tarihsel arka planda ele alınıyor ve sonra çağdaş bir sistematik ile bir çözüme götürülüyor. Bu açıdan bakınca çalışma tarihsel arka plana dayalı bir sistematiği oluşturuyor. Bu kitap bir trilogiyenin bir ilk kitabı olarak çıkıyor. 1-2 yıl içinde yayınlayacağımı umduğum öbür iki kitaba gelince bunlardan biri çağdaş bir sanat felsefesi, öbürü de estetik tarihi olacak. Şimdi bu satırları 30 yıl önce öğrenci olarak estetik üzerine ilk ciddi akademik çalışmalara başladığım Viyana Üniversitesi'nin genel kitaplığında yazıyorum. Ve bu kitabın 30 yıl önce ilk temellerinin atıldığı masada. Retrospektif konuşursak, bu kitabın arkasında 30 yıllık bir araştırma ve düşün çabasının bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun için onun her satırında akademik yaşamımdan bir parça bulunuyor. Bu kitabıma karşı çok özel bir sevgi ve ilgi duyuyorum. Bunun nedeni onda kendi öz yaşamımı bulmamdır sanıyorum. İsmail Tunalı, Viyana, 25 Ekim 1978. İkinci baskı için ön söz. Toplumsal yaşamda güncelleşen demokratikleşme eylemi giderek düşün yaşamına, felsefeye ve bir felsefe bilimi olarak estetiğe de yansımış. Bu alanlarda da dehaların bir bakıma düşün krallarının egemenliği sona ermiştir. Bilimde ve felsefede artık deha kültü dönemi aşılmış, onun yerini sıradan bir insandan hiç de önemli bir özellikle ayrılmayan araştırıcı insan yığınları almıştır. Bu araştırıcı yığınlar sürekli olarak durup dinlenmeden araştırma etkinliği içindedirler. Birinin bulduğu yeni bir düşünce orada hemen bir kümelenmeye neden olmakta ve bu da yoğun bir yayın etkinliğine dönüşmektedir. Bir süre sonra aynı kümelenme bir başka yeni düşünce çevresinde oluşmakta ve bu da yine yoğun bir yayın etkinliğinde yansısını bulmaktadır. Bu günümüzün genel düşün tablosudur. Bu tablodan geleceğe kalacak nedir? Elbette bu konuda bir şey söylenemez ama söylenebilecek olan bu durumun süreceğidir. Estetiğin birinci baskısı çoktan tükendiği halde yeni bir baskı için geniş kapsamlı bir hazırlık gerekmiştir. Bu hazırlık yukarıda çizmeye çalıştığımız düşün tablosunda özellikle son birkaç yıldır büyük bir değişim gösteren estetik düşünceye yaklaşım ile ilgilidir. Çağdaş bir estetiğin, çağdaş estetik sorunlar karşısında belli bir yaklaşımının, belli bir tavrının olması gerekir. Böyle bir tavır ve yaklaşım olmadan bir estetik yazmanın anlamı olamaz. Şimdi ikinci baskısını yayınladığımız estetik böyle bir amaçla yola çıkıyor ve en güncel estetik sorunlara yaklaşmak, onlara sağlam bir yorum getirerek estetik alanında almaları gereken yeri belirlemek istiyor. Bu niteliğiyle de estetik yalnız özgün bir estetik teoriyi değil, aynı zamanda çağdaş bir düşün yapısını temellendirmeyi de amaçlamış oluyor. İsmail Tunalı, Suadiye, 20 Ekim 1983. Giriş. Estetik sözcüğü Grekçe asthesis ya da asthanestai sözcüğünden gelir. Aesthesis sözcüğü duyum, duyulur algı anlamına geldiği gibi aesthanestai sözcüğü de duyu ile algılamak anlamına gelir. Estetik bu anlamda duyulur algının, duyusallığın sağladığı bilgi ile ilgili bir bilim olarak düşünülüyor. Sözcüğün kökeninde bulunan bu duyusallık, estetik dediğimiz bilimin adının dışında da bu sözcüğün yaşadığını gösterir. Günümüz tıp terminolojisinde rastladığımız anestei total ya da anestei lokal terimleri, bunun somut örnekleridir. Birincisi, ameliyatta tüm duyarlılığımızın yok edilmesini, öbürü de ameliyat edilecek bölgede duyarlılığın yok edilmesini ifade eder. Kimi düşünürlerde bu estetik sözcüğünün her iki anlamda da kullanıldığını görebilir. Örneğin Kant, 1724-1804 estetik sözcüğünü hem duyusallık anlamında hem de bugünkü estetik bilimi anlamında kullanır. Şöyle ki, kritik der reinen vernuft un, salt aklın eleştirisi. Bir bölümü olan transkendental estetik. Transcendental estetikte Kant, salt matematik, salt doğa bilimi ve salt metafizik nasıl mümkündür sorularını ele alır ve burada estetik sözcüğünü duysallık anlamında kullanır. Buna karşılık Kant'ın bugün estetik sorunlar dediğimiz sorunları ele aldığı Kritik der Urteil Skraft, yargı gücünün eleştirisi adlı yapıtında kullandığı estetik sözcüğü ise estetik bilimi ya da estetik bilimi ile ilgili olan şeyler anlamındadır. Estetik dediğimiz bilime bu adın verilmesi oldukça yakın bir tarihe geri gider. Estetik dediğimiz bilimi kuran ve ona bu adı veren Kerr-Wolf'un bir öğrencisi olan Alexander G. Baumgarten'dir. 1714-1762. A.G. Baumgarten 1750-1758 yıllarında yayınladığı Aesthetica adlı yapıtıyla ilk kez böyle bir bilimi temellendirir, onun konusunu belirler ve bu bilimin sınırlarını çizer. Gerçi daha 1735 yılında yayınladığı Meditationes Philosophici de Nonnos ad Poema Pertinentibus, şiir üzerine bazı felsefi düşünceler adlı doktora tezinde böyle bir bilimin olanağından söz açar. İlk kez olarak estetik sözcüğü böyle özel bir bilimin adı olarak bu kitapta kullanılır. Ama böyle bir bilimin belirlenmesi ise Aesthetica'nın yayınlanması ile gerçekleşir. A.G. Baumgarten böyle bir bilimi nasıl belirler ve böyle bir bilime neden estetik adını verir? Şimdi bu soruları yanıtlamaya çalışalım. A.G. Baumgarten bir Wolf öğrencisi idi. Bilimsel çalışmalarında hocasının sisteminden hareket edeceği doğaldır. Burada da A.G. Baumgarten aynı yolu izler. Wolf sisteminde bir eksiklik, bir gedik bırakmıştı. Logikasında doğru düşünmenin yollarını ve kurallarını, etikasında doğru isteminin yollarını ve kurallarını belirlemişti. Ama Wolf, duyu bilgisini ele almamıştı. Bu da genel sisteminde bir boşluk yaratmıştı. İşte Baumgarten bu boşluk ve gediği kapatmak amacıyla işe koyulur ve duyu bilgisini araştırır. Bu araştırma ve çalışmadan da estetik dediğimiz bilim doğar. Aesthetica'nın daha ilk sözlerinde Baumgarten estetiği şöyle tanımlar. Aesthetica Theoria Liberalium Artium Gnoseologia Inferior Ars Pulchre Cogitanti Ars Analogi Rationis. Özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi teorisi, güzel üzerine düşünme ve akla benzer bir yeti bilimi. Est scientia cognitionis sensitivia. Estetik, duyusal bilginin bilimidir. Böyle bir betimlemede ilk kez olarak estetik adını verdiğimiz bilimin bir tanımıyla karşılaşıyoruz. Gerçi bu tanım çok yanlış bir tanımdır. Ama estetiği belirlemek isteyen bütün bu farklı elemanlar bir temel belirleyici motive geri götürülebilir. Bu temel belirleyici motiv cognitio sensitiva'dır. Duyusal bilgidir. Şimdi estetiği belirleyen bu motiv, bu temel öğe ne ifade eder? Meditationes'te Baumgarten sensitive, duyusal kavramından ne anladığını şöyle belirtir. Aşağı bilgi yetisinin ortaya koyduğu tasavvurlara sensitive adını veriyorum. Aesthetica'da da yine cognitio sensitiva kavramını şöyle tanımlar. Complexus representationum infra distinctionem subsistentum. Açık ve seçik şeylerin ötesinde bulunan tasavvurlar bütünü. Estetik, açık ve seçik olmayan bir bilginin sensitive, duyusal bilginin bilimi olarak tanımlandığına göre açıklık ve seçiklik estetik bilginin ölçüsü değildir. Açıklık ve seçiklik intellektif, zihni bilginin ölçüsüdür. Sensitive yani estetik bilginin özelliği açık ve seçik olmak değil, tersine açık ve seçik olmamak, bulanık olmaktır. İntelektif bilgi logik bilgidir. Logikin ödevi, açık ve seçik tasavvurların ilgi ve bağlılığını, onların doğruluğunu araştırmaktır. Şimdi buradan şöyle bir soru doğar. Acaba cognitio sensitiva'yı araştıracak bir bilim olamaz mı? Baumgarten'e göre böyle sensitif tasavvurları araştıracak bir bilimin varlığı zorunludur ve böyle bir bilim estetik olacaktır. Buradan anlaşıldığı gibi estetik, Baumgarten'a göre bir çeşit bir mantıktır. Onun deyimiyle mantığın küçük kız kardeşidir. Mantığın yukarı bilgi alanını araştırmasına karşılık estetik aşağı bilgi alanını araştırır. Aesthetica est scientia cognitionis sensitivae. Bu tanım bizi kolaylıkla estetiğin öbür temel belirleyicisine götürür. Gnoseologia inferior kavramına. Çünkü bu tanım aslında gnoseologia inferior kavramını belirlemektedir. Estetiğin konusu cognitio sensitiva olduğuna göre buradan zorunlulukla şu sonuç çıkar ki estetik, sensitif, duyusal bilginin mantığıdır. Bunun yanı sıra bir bilgi teorisidir. Gnoseologiadır. Ama ne var ki bu bilgi teorisi ve mantık aşağı bilginin bir mantığıdır. Bunun için estetik bir gnoseologia inferiordur. Buna karşılık mantık bir gnoseologia superiordur. Bunu başka türlü söylersek, estetiğin ödevi, duyarlılığı, facultas cognoscitiva inferioru, aşağı bilgi yetisini incelemektir. Tıpkı mantığın ödevinin zihin etkinliğini, facultas cognoscitiva superioru, yukarı bilgi yetisini araştırmak ve onun kurallarını belirlemek olması gibi. O halde estetik ile mantık arasında tam bir karşı olum vardır. Yukarıda belirttiğimiz gibi estetik mantıktan özce farklı değildir. Onun küçük kız kardeşidir. Her ikisi de yetkin, perfect bilgiyi, hakikati bulmak ister. Biri zihni bilginin yetkinliğine, öbürü duyulur bilginin yetkinliğine ulaşmak ister. Yetkin bilgi doğru bilgidir. Gerek mantığın gerekse estetiğin ereği bu yetkin bilgiye, hakikate ulaşmaktır. Yetkin bilgi yalnız mantığın değil, aynı zamanda estetiğin de ereğidir. Aesthetikes finis est perfectio cognitionis sensitivae qua talis. Estetiğin ereği, duyulur bilginin böyle bir bilgi olarak yetkinliğidir. Yetkinlik, her ne kadar hem mantığın hem de estetiğin ereği ise de, mantığın düşündüğü yetkinlik ile estetiğin aradığı yetkinlik, biçim bakımından ayrılırlar. Mantığın aradığı yetkinlik, adequatio intellectus ad rem'dir. Zihnin nesnelere uygunluğu. Estetiğin aradığı yetkin bilgiye, doğruluğa gelince, gnoseologia inferiorda yetkinlik, doğruluğun sinoniması olan bir kavramla dile gelir. Bu kavram güzelliktir. Pulchritudo. Aesthetikes finis est perfectio, sognitionis sensitivae qua talis. Haec autem est pulchritudo. Bu da aynı zamanda güzelliktir. Estetik bilginin yetkinliği de yine doğruluktur ama doğruluk estetik bilgi alanına girince artık güzellik adını alır. Güzellik pulchritudo, o halde cognitio sensitiva'nın yetkinliğidir, perfectio. Mantığın küçük kız kardeşi olan estetik güzelliği, yani sensitif duyusal yetkinliği kendisine konu olarak alır, güzellik üzerine düşünür, onun ne olduğunu araştırır. Bu anlamda estetik bir ars pulcre cogitanti, güzel üzerine düşünme sanatı olur. A. G. Baumgarten'in bu çözümlemelerinden çıktığı gibi estetik bu yeni felsefe bilimi mantığın ikiz kız kardeşi olarak kuruluyor. Mantığın yukarı düşünsel bilginin yetkinliğini, doğruluğunu, hakikat araştırmasına paralel olarak estetikte aşağı duyusal bilginin doğruluğunu, yani güzelliği araştırır. Buna göre güzellik duyulur bilginin doğruluğu olduğu gibi estetik de duyulur bilginin mantığı olarak düşünülüyor. O halde estetik dediğimiz bilime A.G. Baumgarten estetik adını bir rastlantı olarak vermiş değildir. Tersine estetik fenomenin insanın duyusallığına dayandığını gördüğü için bu bilime estetik adını vermiştir. Ama ne var ki bu duyusallık çok geniş bir alanı kaplar. Estetik de bu alanı tümüyle değil de yalnızca bu geniş alanda meydana gelen güzellik fenomenini inceler. Estetiğe bu açıdan bakan bazı düşünürler, estetik sözcüğünün bu bilim için uygun düşmediğini, bu bilim güzelliği incelediğine, konusunun güzellik olduğuna göre adının da güzellik bilimi ya da güzellik teorisi gibi bir ad olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Söz gelimi 18. yüzyılın tarih ve kültür filozofu Johann Gottfried Herder 1744-1803 bu bilime Kalligone, Kallos, Grekçe güzel demektir. Yine G.W. Friedrich Hegel de 1770-1831 Kalliologie adını vermişlerdir. Estetiğin yalnız güzellik dediğimiz değeri inceleyen bir bilim, bir güzellik felsefesi olması daha en baştan estetik dediğimiz bilimin araştırma alanını çok dar olarak sınırlamış olacaktır. Çünkü estetik dar anlamında yalnız bir değer felsefesi, bir değer bilimi olarak anlaşılsa bile bu bilimin sınırları içine güzellik değeri gibi başka değerlerde söz gelişi yüce, trajik, komik, zarif, ilginç, çocuksu, naif ve hatta çirkin değeri de girer. Bütün bu değerlerin en az güzellik kadar estetik ile ilgisi olduğu gibi onların estetik birer anlamı da vardır. Gerçek böyleyken estetiği yalnız güzel değerine bağlayıp açıklamak, estetiğin sorun alanını gereksiz yere sınırlamak olacaktır. Bunu daha Kant'tan, F.R. Schiller'den 1759-1805, K. Rosenkrantz'tan 1805-1879, günümüze kadar pek çok düşünür görmüştür diyebiliriz. Söz gelişi Kant, yargı gücünün eleştirisinde güzelliği olduğu gibi yüceyi de inceler. F.R. Schiller, güzelin yanında anmutu, hoş, çekici, vürdeyi, soyluluk, estetik kategoriler olarak anladığı gibi duyusalı, sentimental ve çocuksuyu da naif, yine estetik değerler olarak algılar. Bir Hegel öğrencisi olan Karl Rosenkrantz, çirkinliği bir estetik kategorisi olarak düşünür. Bakınız, Karl Rosenkrantz, Aesthetik des Hachschlichen Königsberg 1853. Günümüzde de Ludwig Wittgenstein 1889-1951 estetiği bir güzellik bilimi olarak anlamaya karşı çıkar.